Ayrım 7.
Yol çok uzak olduğu ve yukarıda sözünü ettiğimiz gibi uzak bir yolculukta yiyecek ve yeme çok gereksinme duyulacağı için mümkün değildir. Öyleyse bu yolculukla ilgili haberler de tutarsızdır, uydurmadır. Bu konudaki aktarma haberler sağlam yollardan gelseydi yine kolay kolay kabul edilemezdi. Sağlam hiçbir dayanağa dayanmadığı halde nasıl kabul edilebilir? İbn-i İshak'ın Yesrib, Evs ve Hazreç kabileleriyle ilgili haberler verirken sonuncu tuba doğuya yürümüştü biçimindeki sözü Irak'a ve Fars illerine yürümüştü anlamındadır. Tubbaların Türk illerine ve Tibet'e yürümüş olmaları daha önce de anlatıldığı gibi hiçbir yönden doğru olamaz. Bunlardan sana iletilenlere sağlam diye bakma. Haberleri değerlendirirken düşün ve haberleri sağlamlığı ya da çürüklüğü ortaya çıkaran sağlam ölçülere vur. Böyle yap ki en güzel biçimde sağlam bilgiler oluşsun sende. Tanrı doğru yolu göstericidir. İrem Cenneti. Gerçeklere bunlardan daha uzak, kuruntularla daha çok iç içe bir şey var. Kur'an yorumcularının Fecr suresindeki görmedin mi Rabbin nasıl etti adı. Direkleri sütunları olan ya da uzun boylu insanları bulunan İrem'e. Bölümün yorumuyla ilgili aktara geldikleri, Kur'an yorumcuları İrem sözünü direkleri yani sütunları olan bir kentin adı diye gösteriyorlar ve şöyle aktarıyorlar birbirlerinden. İrem kenti İrem oğlu Avs oğlu Ad'ındı. Şeddat ve Şeddat diye iki oğlu vardı Ad'ın. Ki Şeddat kendinden sonra hükümdar olduydu. Şeddat ölünce hükümdarlık Şeddat'a kalmıştı. Ve tüm hükümdarlar boyun eğmişti ona. Şeddat cenneti anlatan sözler işitti. İşte o zaman ben bunun benzerini yapacağım dedi. Bunun üzerine Aden sahrasında İrem kentini yaptırdı. 300 yılda yaptırdı bu kenti. Kendisi de 900 yıl yaşadı. İrem çok büyük bir kentti. Sarayları altından, sütunları zebercetten ve yakuttandı. Kentte türlü ve birbiriyle uyumlu ağaçlar, ırmaklar vardı. Kentin yapımı bitince Şeddat ülkenin halkını alıp oraya gitmek üzere yola çıktı. Ne var ki bir gün bir gece yürüyüp ülkelerinden uzaklaştıklarında üzerlerine Tanrı gökten korkunç bir ses gönderdi. Ve hep ölüverdi bu ses yüzünden. Bu öyküyü Tabiri, Salibi, Zemahşeri ve benzeri Kur'an yorumcuları Abdullah bin Kallebe'den alarak aktarırlar. Abdullah bir devesini aramak üzere çıkmış. Arama sırasında bu kente rastlamış ve oradan gücü yettiğince bir şeyler yüklenmiş. Olayın haberi Muaviye'ye ulaşmış. Muaviye Abdullah'ı huzuruna çağırmış. Abdullah da ona durumu anlatmış. Muaviye sonra Kâb'ul Ahbar'dan 21 açıklama ve bilgi istemiş İrem'le ilgili olarak. Kâb da demiş ki bu sütunlu kent İrem'dir. Müslümanlardan biraz kızıl, biraz sarışın, kısa boylu, kaşında bir ben, boynunda da bir ben olan biri. Devesini bulmak için çıktığı yolda girecektir bu kente. Kâb'ın gözü bu sırada Abdullah'la ilişmiş ve işte bu adam Tanrı adına ant içerim ki İrem'i bulması gereken kişi bu adamdır diye konuşmuş. Ama o günden bu yana yeryüzünün herhangi bir parçasında bu kentten bilgi edinilmiş değildir. İçinde İrem kentinin kurulduğunu ileri sürdükleri Aden sahrası Yemen'in orta yerindedir. Burada bayındırlık işleri sürüp gider. O yöreyi çok iyi bilenler oranın yollarını ve durumunu her yönden anlatır dururlar. Böyleyken kimse söz eder olmamıştır bu kentten. Ne haber toplayıcılar ne de herhangi bir toplumdan kişiler söz etmiştir. Aktarmacılar yıkılıp giden nice yapıtlar arasında o da yıkılmış, yitip gitmiştir deselerdi biraz daha tutar yanı olurdu. Ne var ki böyle demiyorlar. Sözlerinden anlaşıldığına göre bu kentin şimdi de var olduğunu söylüyorlar. Kimileri de bu kent Dimeşk'tir, Şam diyeleri sürüyorlar. Kimilerinin deli saçması ise İrem kenti Gaip'tedir. Onu yalnızca çileciler ve büyücüler bulabilir diyecek kadar akıl almazlığa varıyor. Bunların hepsi de boş ve ilkel inançlara benzer. Kur'an yorumcularını İrem kenti ile ilgili bu ilkel inançlara yüklü öyküyü aktarmayı iten ayetteki zatil imad, direkleri olan sözünde uyma gereği duydukları dil bilgisi inceliğidir. Dizilişine bakarak bu sözde İrem'in anlatıldığını düşünmüşler. İmad, direkler sözüne de sütunlar anlamını vermişler. Böylece zatil imad, direkleri sütunları olan diye nitelenen şeyin bir yapı ya da yapıların bulunduğu bir kent, İrem kenti olduğu sonucuna varmışlar. İbn-i Zübeyir'in Ad-ü İrem, İrem'in adı biçiminde tamlama yaparak okuması da onları o yorum doğrultusunda düşündürmüş. Sonra söz edilen uydurma öykü öğrenip aktarmışlar. O uydurmalar ki güldürüler sırasında anlatılan yalanlı dolanlı olarak piyasaya sürülmüş masal niteliğinde birer fıkra gibidir. Gerçekte ise ayette geçen imad direklerin anlamı çadır direkleridir. Hatta anlatılmak istenen çadırların kendisidir. Diyelim ki direklerin anlamı sütunlardır. O zaman ayetteki sütunları olan sözüyle İrem diye bir kent değil, Ad toplumunun anlatıldığı pekala düşünülebilir. At toplumunun ün salmış gücü, yapıları, sütunları olan toplum biçiminde özet olarak anlatılıyor olabilir. İlle de İrem kenti ya da bir başka belirli bir kent düşünmek gerekmez. İbn-i Zübeyir'in okumasındaki gibi İrem'in adı diye bir iyilik tamlaması biçiminde okunsa bile İrem'in adında bir kent düşünmek gerekmez. Buradaki tamlama Kinane'nin Kureyş'i, Mezer'in İlyas'ı, Nizar'ın Rabia'sı gibi bir boy kime aitse onunla birlikte söylenirken yapılan tamlama biçiminde düşünülebilir. Böyleyken söz konusu öyküler türünden uydurma masalları sokuşturmak için ayeti o uzak anlamda yorumlamaya sürükleyen zorunluluk nedir? Öylesine öyküler sokuşturmak için ki benzerinden bile Tanrı kitabının uzak kılınması gerekir. Çünkü bu tür öyküler sağlam dayanaktan yoksundur. Harun Reşit, Abbase, Cafer, Bermek oğulları. Harun Reşit'in Bermek oğullarını acıya, sıkıntıya uğratmasını kız kardeşi Abbase ile azatlısı Halit oğlu Yahya oğlu Cafer'in öyküsüne bağlayan aktarmalar da tarihçilerin içine düştüğü karışıklık ve yanlışlardandır. Aktarmaya göre yanlarında bulunup birlikte içki içmeye çok düşkün olduğu için Abbase ile Cafer'in evlilik bağ kurmalarına izin vermişti. Ama cinsel ilişkiye varacak bir yalnızlığa girmelerine izin vermemişti. İçki içerken her zaman kendi yanında bulunup tutkusunu doyursunlar o kadar. Ne var ki Abbase Cafer'i çok sevdiği, onunla bir arada yalnız kalmaya can attığı için bir oyun yaptı, tuzağına düşürdü onu. Sonunda Cafer Abbase ile cinsel ilişki kurdu. Bu işin sarhoşluk durumunda olduğunu ileri sürerler. Ve Abbase gebe kaldı o ilişkiden. Durum Harun Reşit ulaştırılınca Harun Reşit buna içerledi, kin besledi. Hayır, bu uymaz Abbase'nin dinindeki yüksek yerine. Ululuğuna ve anne babasının özel durumuna. Abdullah bin Abbas'ın torunu olmasını. Abbase ile Abdullah bin Abbas arasında at olarak yalnızca 4 kişi vardır. Bu kişilerin hepsi de dinin ileri gelenleri ve Abdullah'dan sonra toplumun büyükleridirler. Abbase Muhammedül Mehdi'nin kızıdır. Muhammedül Mehdi, Caferül Mensur'un babası olan Abdullah'ın oğludur. O da Muhammed Üsseccad'ın, o da Ebul Huleyfa Ali'nin, o da Kur'an yorumcusu Abdullah'ın, o da peygamberin amcası Abbas'ın oğludur. Abbase bir halifenin kızı, bir başka halifenin kız kardeşidir. Güçlü bir devlet, peygamberden kalma bir halifelik, peygambere arkadaşlık ve amcalık etmiş olanlara varan bir soy zinciri, toplum egemenliği ve vahyin ışık, meleklerin iniş yerinden ötürü bir çevreyle kuşatılmıştı Abbase. Bütün bunlardan başka da Arap göçebeliği ve din bütünlüğü dönemine yakındı. Mutluluktan baş döndürücü gelenek ve aşırı eğlencelerden uzak olan dönemi. Kendini koruma, aşırı istekleri yenme özelliği böyle bir kişide yok olursa nerede aranabilir? Temizlik, bozulmamışlık ve ileriye görüş onun evinde yitirildiği zaman nerede bulunabilir? Ya da Abbase nasıl olur da soyunu Yahya oğlu Cafer'in soyuyla birleştirebilir? Nasıl olur da kökeni Arap olmayan toplumlardan gelme azatlılardan birine dayalı, köle kökenli biriyle birleşerek onurunu kirletir? Fars toplumundan bir ailenin azatlısı ya da kendi atası peygamberin amcalarından ve Kureyşleri gelenlerinden birinin azatlısı olan kişiyle nasıl birleşebilir? Cafer'i ve babasını koruyarak Bermek oğullarını kurtarmak, yükseltmek ve etkinliklerini soyluların etkinlik basamaklarına çekip çıkarmak olur bu. Ve engin bir saygınlığı olduğu halde ve atalarının ululuğu varken Harun Reşit nasıl tutar da Arap olmayan toplumlardan gelen azatlılara hısımlığı uygun görebilir? Bu konuda kişi ölçülü düşünür ve kendi çağındaki hükümdarlardan birinin kızını göz önünde tutarak Abbase'nin durumunu değerlendirirse, onun devletinin azatlılarından bir azatlı ve kendi toplumunun egemenliğinde bulunan bir kişiyle öyle bir ilişki kuracağını olur demez. Hayır, olamaz der ve böyle bir şeyi olanca gücüyle yalanlar. Kimsenin kabul edemeyeceği bir şeyi Abbase ve Harun Reşit kabul ederse, onların insanlar içindeki özel yer ve değerleri nerede kalırdı? Bermek oğullarının başlarına gelen bela, onların devlet üzerinde baskı düzeni kurmalarından, hazine mallarına el koymalarından doğmuştu. O denli ki Harun Reşit, hazine malından az bir şey istiyor, kendisine verilmiyordu. Onlar baskın geliyorlardı devlet işlerinde, egemenliği onunla paylaşmışlardı. O onlarla birlikte bulunurken, kendi hükümetinin işlerinde sözünü tam geçerli kılamıyordu. Böylece izleri, etkileri büyüdü Bermek oğullarının, ünleri uzaklara dek vardı. Devlet basamaklarını ve başkanlık komutanlık yerlerini kendi çocuklarına döşediler, kendi çalışma alanlarına ayırdılar. Vezirlik, katiplik, komutanlık, saray koruma memurluğu, bekçilik, kılıç ya da kalem işi ne varsa hepsine kendi çocuklarını, kendi adamlarını koyuyorlar, başkalarını uzaklaştırıyorlardı. Harun Reşid'in sarayında Halit oğlu Yahya oğullarından 25 tane kılıç ve kalem sahibi önemli kişi vardı diye anlatılır. Bunlar sarayda bulunan öteki devlet görevlilerini omuzlayıp ittiler, yallahlayıp temizlediler. Neden ki babaları Yahya'nın Harun'un koruyuculuğundan dolayı önemli bir yeri vardı. Gerek velihatlığı gerek halifeliği sırasında Yahya önemliydi Harun için. Harun gençliğini onun eğitiminde geçirmişti. Ve Harun'un halifeliğini bir kuş yuvası gibi yavaş yavaş o oluşturmuştu. O Harun'un işinde ağırlığını koydu. Onun için Harun baba diye çağırıyordu onu. Bu nedenle onun çocuklarına da hükümdardan ayrıcalıklı bir yöneliş oldu. Halifenin katındaki aracılıkları önem kazandı. Alabildiğine yükselme olana onların katında göründü. Yüzler onlara çevrildi. Boyunlar onlara eğildi. Dilekler yalnızca onlara yöneltildi. En uzak sınırların ötesinden hükümdarların, emirlerin, büyük küçük armağanları onlara gönderildi. Hazine malları yakınlık sağlama ve yaranma amacıyla onların kasalarına akıtıldı. Onlar da Şiilerin adamlarına ve peygamberin yakınlarına bağış akıttılar. Onları nimetlere boğdular ve soyluların evlerinden alıp yoksula verdiler. Köleyi özgürlüğüne kavuşturdular. Bu tutumları nedeniyle halifelerinin bile övülmediği biçimde övüldüler. Dilekte bulunanlara iyilikler gösterdiler, cömertçe ödüller, bağışlar dağıttılar. Başka ülkelerin il ve yörelerindeki köylerde, çiftliklerde bile söz sahibi oldular. Sonunda dostu içlendirdiler, gözdeyi içerlettiler, il yetkililerini kaygılandırdılar. Türlü yarış ve kıskançlık dalgası açıldı önlerinde. Devletteki yumuşacık döşekleri üzerinde politik haber taşıyıcılığın akrepleri kıpırdamaya başladı. Gammazlık o ölçüye vardı ki Cafer'in dayıları olan Kahtaba oğulları bile onların zararına çalışan en büyük haber taşıyıcılarından oldular. İçlerinde tutuşan kıskançlığı, hısımlık bağları söndüremedi. Yakınlığın kutsallıkları vermek oğulları zararına yürümelerini engellemedi. Bütün bunlar da hizmetinde bulundukları halifenin suç yakalama duygularıyla davrandığı, vermek oğullarını artık korumaktan ve onlar yararına bir çabada bulunmaktan vazgeçtiği döneme rastladı. Kuruntular onların aracılık sırasındaki ufak tefek suçlarının da yol açtığı bir erkin biçiminde oluştu halifenin içinde. İş küçük suçları eğer vermek olduğu işlemişse aralıksız işlenen birer büyük halifeye karşı gelme suçu diye görmeye dek vardı. Hazreti Ali ve Ebi Talip oğlu Hasan oğlu, Hasan oğlu Abdullah oğlu Yahya dolayısıyla başlarına gelen öyküde olduğu gibi. Arınmış kişi diye ünlü Muhammed Mehdi'nin kardeşidir Yahya. Halife Mansur'a baş kaldıran Muhammed Mehdi'nin. Sözünü ettiğimiz o Yahya'ydı ki, Bermek oğullarından Yahya oğlu Fazl, Harun Reşid'in kendi yazdığı bağışlama belgesini ileterek, onun Deylem yöresinden başkenti inmesine çabalamış, bu uğurda 1 milyon dirhem harcamıştı ona ve yanındakilere. Tabiri böyle anlatır. Gelmesi sağlanınca Yahya'yı Harun Reşid, Cafer'e teslim etti ve tutuklu olarak onun evinde ve gözetiminde bulunmasını buyurdu. Cafer de buyruğa uyarak bir süre tutuklu bulundurdu Yahya'yı. Sonra devlet işlerinde araya girme huyu tutukluyu salıvermeye itti kendisini. Peygamber ailesinin kanlarını korumak ve bu konuda hükümdarın yürütme yetkisini bile karışmak gerektiği düşüncesiyle o huy, Yahya'nın tutukluluğunu kendi başına kaldırmaya yöneltti. Ajanlar yoluyla durum iletilince Harun Reşit soruşturma açtı bu konuda. Cafer başına geleceği anlamıştı ama yine de ben salıverdim Yahya'yı dedi. Halife Cafer'e durumu iyi karşılamış gibi bir yüz gösterdi. Ne var ki kinini öfkesinin içinde saklamıştı. Buna da Cafer yol açmış oldu, kendinin ve topluluğunun zararını olarak. Tutum öylesine zararlı oldu ki sonunda o yüzden Bermek oğullarının devletteki güçleri yıkıldı. Gökleri üzerlerine çöktü, toprak evleriyle birlikte altına aldı onları. Ve onların dönemleri daha sonrakilere ders veren bir geçmiş oldu. Onların başlarına gelenler, üstüne düşünen ve gerek bulundukları devletin, gerekse o devletteki yaşam öykülerinin derinliklerine inen kimse, onların tutumlarını, olaylar üzerinde gerçek iz bırakan ve zincirleme nedenler oluşturan türden bulunur. Harun Reşid'in dedesinin amcası Ali oğlu Davut'la, Bermek oğullarının başına gelenlerin nedeni için neler konuştukları konusunda İbni Abdirrabbihi'nin yazdıklarına da bakabilirsin. Bu yazarın Kitab-ı İlk adlı kitabının Şairler bölümünde Reşit'le Yahya oğlu Fazla Esmail'in gece konuşmalarında neler söylediği ile ilgili anlattıklarına da bir bak istersen. O zaman Vermek oğullarını öldüren nedenin halifenin işlerinde bağımsız kalma yolundaki çabaları ve halifeyle kendinden aşağı durumda bulunanların yarışması olduğunu daha iyi anlarsın. Vermek oğullarının halifenin sır ortaklığını yapanlardan kimilerinin halife duysun diye şarkıcı kadınlara söylettikleri şiirlerle nasıl bir oyun tezgahladıklarına ve halifenin içindeki duyguları nasıl kışkırttıklarına bakıldığında gerçekliğini açıkça görülebilir. Söz gelimi birinin söylettiği şu şiir öyle bir şiirdir. Ne olur Hint bize verdiği sözünü tutsa da gönüllerimizi karşılıksız kalan sevgi derdinden kurtarıverse. Ne olur bir kez olsun başkalarının sözüne uymasa da bağımsız kalabilse. Bilse ki gerçek anlamıyla güçsüz olan bağımsız kalamayandır. Anlatıldığına göre Harun Reşit bu şiirleri duyunca "Evet, vallahi doğru, ben güçsüzüm" diye konuştu. Bu tür şiirlerle de halifenin içindeki duyguyu kışkırtıp coşturdular ve adamcağızı Bermek oğullarından ölç almaya zorladılar. Kişilerin bu tür kötü baskılarından ve kötü durumlarından Tanrı'ya sığınırız. Harun Reşit'in sürekli içki içtiği ve kadeh tokuşturulan kadınlarla sarhoş olduğu yolundaki uydurma söylentiye gelince, haşa, kötü bir şeyini bilmiyoruz. Onun özel durumuna, din ve adalet gibi halifelik makamının gereklerini ayakta tutma görevine yakışır mı bu? Bilginler ve Tanrı dostlarıyla olan arkadaşlığına, İyaz oğlu Fazla, İbn-i Simak'la ve Ömer'iyle konuşmasına, Süfyan-ı Sevri'yle mektuplaşır olmasına, bunların öğütlerinden etkilenip ağlamalarına, Kabe'yi ziyareti sırasındaki yakarışlarına ve ibadette bulunmasına, beş vakit namazı sürekli kılmasına, sabah namazının en erken vaktinde kalkıp hazır bulunmasına uygun düşer mi? Tabiri ve başkaları anlatırlar ki beş vakit namazın dışında her gün 100 rekat namaz kılardı Harun Reşit. Bir yıl kutsal savaşı, ikinci yıl hacca giderdi. Gece eğlencesinde güldürmenliğini yapan İbni Ebi Meryem her zamanki gibi namazda onu güldürme yoluna gitmişti de o bir daha yapmamasını söylemişti güldürmenine. Harun Reşit namazda Kur'an okurken ve maliye la ebudüllezi fatarani, bana ne oldu ki beni yaratan Tanrıma kulluk etmiyorum diye bir bölüm geçmişti. Güldürmen bu parçayı işitir işitmez, vallahi bilmem ben senin neden Tanrına kulluk etmediğini biçiminde karşılık vermişti. Bunun üzerine Reşit namazın içinde gülmekten kendini alamamıştı. Reşit gülmüştü ama son öfkeli biçimde güldürmenine dönmüş, İbni Ebi Meryem, güldürücülüğünü namazda da yapıyorsun. Sakın, sakın bundan böyle namaz kılarken, Kur'an, din söz konusu olurken güldürme yok. Bunların dışında ne zaman istersen o zaman güldürebilirsin beni diye konuşmuştu. Böyle bir kimseye nasıl yakışır o söylenen şeyler? Sonra Harun Reşit bilimde, sadelikte de yeri olan bir kimseydi. Çünkü böyle erdemlerle süslü olan kendinden önceki halifelerin atalarının dönemine uzak olmayan bir dönemde bulunuyordu. Kendisiyle dedesi Ebu Cafer, Mansur arasında pek uzun bir zaman parçası geçmemişti. Çocukken kavuştuğu Ebu Cafer Mansur, onun kendisinin ardılı olacağını görmüştü. Ebu Cafer ise halife olmadan önce olsun, sonra olsun, bilim ve dinde önemli yeri bulunan kişiydi. Şu sözleri İmam Malik'e söyleyen oydu: yeryüzünde senle benden daha bilgin kalmadı. Bilesin ki beni halifelik uğraştırıyor. Hiç değilse sen insanlara yararlı olacak bir kitap koy ortaya. Yazacağın kitapta da İbni Abbas'ın hoşgörüsüyle İbni Ömer'in katılıklarından kaçın. Kitabına insanlar için uygunluğu olan, uyum sağlayan bir biçim ver. Ebu Cafer Mansur İmam Malik'e Muvatta, uyum sağlanmış, bütünleşilmiş adlı kitabını yazmayı salık verirken söylemişti bu sözleri. Malik der ki, vallahi Ebu Cafer o gün bana yazarlığı öğretmişti. Oğlu ve Harun Reşid'in de babası olan Mehdi bir gün Ebu Cafer Mansur'u ailesine devlet kesesinden yeni giysi diktirmekten kaçındığı için bir toplantısında ailesinin yırtık giysilerini yamama konusunu terzilerle görüşürken buldu. Mehdi bundan irkildi. Müminlerin emiri, bu yıl bu ailenin giyimini karşılama işini kendi ödeneğimden sağlamayı üzerime alıyorum diye konuştu. Ebu Cafer şu karşılığı verdi: senin ödeneğin senin olsun. Mehdi babasını o işten vazgeçirememişti ve babası Ebu Cafer Mansur Müslümanların malından harcama yaparak cömertlik yoluna gitmemişti. Böyle bir halifeye yakın dönemin insanı olduğu, öyle bir halifenin o tür yaşamı, babalığı ve eğitimiyle yetiştiği, onun aile içindeki ahlakından örnek aldığı halde Reşit nasıl olur da sürekli şarap içerek sarhoş olur? Hele nasıl olur da bunu açıkça yapar? Üstelik İslam öncesi Arap ileri gelenlerinin bile şarap içmekten sakındıkları bilinir. Üzüm çubuğu Araplara göre olan meyve ağacı türü değildi. Şarap içmekte çoğunca kınanırdı. Reşit ve ataları din ve dünyalarında kınanacak şeyleri yapmamakta ve övülecek şeyleri yapmakta, olgunluk nitelikleriyle kendilerini göstermekte fena sayılmazlardı. Namusa dokunacak Arap geleneklerine de pek yakın durmazlardı. Tabiri ve Mesudi'nin Baht Yaşu, oğlu Doktor Cibril öyküsünde yaptıkları aktarmaya bakabilirsin. Harun Reşit'in sofrasına balık getirildiğinde Doktor Cibril onu yemesine engel oldu. Sonra da sofranın ilgilisine kendi evine götürmesini söyledi. Reşit düşündü ve kuşkulandı bu tutum karşısında. Doktorun o balığı yiyip yemediğini anlaması için bir hizmetçisini gizlice görevlendirdi. Doktor, halifenin yemesine engel olmasına bir gerekçesi olduğunu göstermek için balığı 3 parçaya ayırdı. 3 ayrı tabağa koyarak hazırladı. Birinci kaptakini soğanla, baharatla, tere gibi içte haçacı yeşil sebzelerle, serinletici, acı tatlı şeylerle karıştırdı. İkincisinin üzerine de karlı buzlu su döktü. Üçüncüsüne ise salt şarap koydu. Doktor birinci ve ikincisi için Müminlerin emirinin yiyebileceği budur. Balık başka maddelerle böyle bir arada ya da sade hazırlanıp yenebilir dedi. Üçüncü kaptaki, üzerine şarap dökülmüş, balık içinde, buysa Bahtiyaşı oğlunun yiyeceği yemektir biçiminde konuştu. Böyle deyip hazırladığı tabakları halife sofracısına verdi. Halife uykusundan uyanınca kınama amacıyla doktoru çağırttı. O sırada üç ayrı tabaktaki balık önüne getirildi. Halife baktı ki şaraplı balık savımsı bir duruma gelmiş. Balık tümüyle dağılmış. İkinci ve üçüncü tabaklara baktığında onları da bozulmuş ve o iki parça balığın da kokusunu değişmiş buldu. Halifenin yemesini engellemesine doktor için balığın bu durumu gerekçe oldu. Ve bu öyküden şarap içmekten sakındığının dostunca ve sofra ilgililerince bilindiği anlaşılıyor. Kendisinin içki düşkünü diletildiği için Ebu Nüvas'ı hapsettiği ve tövbe edip içkiyi bırakıncaya dek onu içeride tuttuğu saptanmıştır. Harun Reşit üzüm şarabı değil, Nebizü Temr, hurma şarabı içerdi. Iraklıların görüşüne dayanarak içerdi onu da. Irak din bilginlerinin bu konudaki fetvaları bilinir. Salt üzüm suyundan yapılmış şarabı içmeye gelince, Harun Reşit'i bununla suçlamaya yol yok. Bu konudaki uydurma haberi izlemeyedi. Adam günahların günahı sayılan bir yasağı halkın önünde işlemiş olamazdı. Onların hepsi de giyim kuşamlarında, süslenmelerinde ve yeme içme gibi öteki işlerinde savrukluktan ve ilaçlıklıktan uzak kalırdı. Neden ki yaşamlarındaki göçebe Araplığın kaba sabalığından ve koyu dinciliğinden sıyrılamamışlardı daha. Böyleyken olabilirlikten olamazlığa, yasak olmayandan yasağa geçmenin ne demek olduğunu düşünebilir misin? Tabiri, Mesudi ve başka tarihçiler, Emevi ve Abbasi halifelerinin kemerlerde, kılıçlarda, gemlerde, eğerlerde, semerlerde ucuz süsleme yolunu seçip, gümüş süslemeli gereçler kullandıkları binitlere bindiklerini anlatırlar hep. Altın süslemeli gereçler kullanılan binitleri ilk bilen halife, Mütevekkil oğlu Mutez olmuştur. Harun Reşit'ten 8 sonraki halife. Giyim kuşamlarındaki durumları böyleydi işte. Artık neler içtikleri konusunda ne düşünebilirsin? İnşallah birinci ana bölümün konuları arasında da açıklayacağımız gibi ilk dönemdeki göçebelikten pek kurtulmamışlık ve yeni oluşum içinde bulunuşu açısından ele alıp Abbasi devletinin doğal durumunu düşündüğün zaman konu daha bir aydınlığa kavuşur. Tanrı doğru yolu göstericidir. Kadı Yahya, Halife Memun, İçki, Oğlancılık. Tarihçilerin tümünün aktara geldiği Harun Reşid'in içki içişi türünden ya da ona yakın bir öyküde Halife Memun'un kadısı ve arkadaşı Eksem oğlu Yahya'nın öyküsüdür. Aktarıla geldiğine göre Kadı Yahya içki düşkünüydü. Bir gece şarap içerken yine sarhoş olmuştu. Ayıkıncaya dek de orada bulunan fesleğen çiçeğinin arasına sokulup gömülmüştü sanki. Onun dilinden şu şiirleri aktarıp söylerler. Ey efendim ve ey tüm insanların emiri! İçki sunucum egemenliğini alırken haksızlık etti bana. İçki sunucum beni ansızın yakaladı. Ve işte gördüğün gibi akıldan, dinden soyulmuş duruma düşürdü. Oysa Eksem oğlunun ve Memun'un içki sonucu içki içme konusundaki durumları Reşid'inkine benzer. Kadı yalnızca nebiz, hurma şarabı içerdi. O da sakıncalı değildi onlara göre. Sarhoşluğa gelince onların durumuna uygun düşmez. Eksem oğlu Kadı Yahya'nın Memun'la arkadaşlığı da din dostuydu. Kadıyla Memun'la aynı evde yattıkları saptanmıştır.